Ayrım 4, sayfa 52. Tarihi şimdi bile hatırlıyorum. 3 Mart 1942. Dunamunde'ye ikinci konvoyun gönderildiği gündü. Bir ay kadar önce ilk olarak gördüğümüz garip bir aracın gelişine tanık olmuştuk. Çelik grisine boyanmış, penceresiz, tek katlı uzun bir otobüs büyüklüğündeydi. Getto kapısının hemen dışında park etti. Sabah yoklamasında Roşman Riga'dan 80 mil ötede Duna Nehri kıyısındaki Dunamunde şehrinde yeni bir konserve balık fabrikası kurulduğunu söyledi. Çalışmaya yeni başlayan fabrikada işlerin hafif, yemek ve yaşama şartlarının iyi olduğunu belirtti. İş hafif olduğu için de burada çalışma fırsatının yalnız yaşlı erkeklerle kadınlara, zayıflara, hastalar ve küçük çocuklara verileceğini açıkladı. Tabii böyle rahat bir yerde çalışmanın isteklisi çoktu. Roşman sıra boyunca yürüyerek gidecekleri seçmeye başladı. Eskiden infaz tepesine götürülmemek için sıraların arkasında saklanmaya çalışan ve zorla çekilip sürüklenirken de bağırıp çağıran yaşlılar ve hastalar kendilerini göstermek için pek istekliydiler. Sonunda yüzün üstünde insan seçildi ve araca bindirildi. Kapılar kapandı fakat ne kadar sıkı kapatıldığı kimsenin dikkatinden kaçmadı. Egzosundan hiç duman bırakmadan araç yola çıktı. Bunun ne biçim bir şey olduğu hakkında söylentiler çıkmakta da gecikmedi. Dunamunde'de balık konserve fabrikası yoktu. Vagonda bir gazla zehirleme vagonuydu. Bundan sonra getto dilinde Dunamunde konvoyu deyimi gazla öldürülme anlamında kullanılmaya başlandı. Yeni bir Dunamunde konvoyu seçileceği hakkında 3 Mart günü getto'da söylentiler çıktı. Gerçekten de sabah yoklamasında Roşman söylentileri doğruladı. Ama sıraların önüne çıkmak isteyen hiçbir gönüllü davranışı olmadı. Roşman bunun üzerine geniş bir gülümsemeyle insan sıralarının önünden geçmeye ve gönderilmek üzere seçtiklerinin göğüslerine kamçısıyla dokunmaya başladı. Zayıf, yaşlı ve çalışma yeteneği olmayanları bulmak umuduyla seçim işine kurnazlık da en arkadaki 4. sıradan başlamıştı. Roşman'ın böyle davranacağını önceden kestiren yaşlı bir kadın en ön sırada yer almıştı. 65 yaşında olmalıydı. Fakat hayatta kalabilmek gayretiyle yüksek topuklu ayakkabılar, siyah ipek çoraplar, dizlerinin üstünde kısa bir eteklik ve gösterişli bir şapka giymiş, yüzünü pudralamış, dudaklarını ve yanaklarını kırmızıya boyamıştı. Böyle yapmakla kendisinin genç bir kız yerine konulabileceğini ummuştu. Roşman yürürken onun yanına gelince durdu. Baktı, bir daha baktı. Sonra yüzüne keyifli bir gülümseme yayıldı. Seçilen 100 kişiyi meydanın ortasında muhafaza altında tutan kafadarlarının dikkatini çekmek için kamçısıyla yaşlı kadını göstererek "Bakın burada ne var?" diye bağırdı. "Genç bayan, Dunamunde'ye kadar küçük bir gezi yapmak istemez misiniz?" Korkuyla titreyen yaşlı kadın "Hayır efendim" diye fısıldadı. SS dostları kıkırdamaya başladıkları sırada Roşman "Kaç yaşındasınız öyleyse?" diye gürledi. "17 mi, 20 mi?" Yaşlı kadının yumru yumru olmuş dizleri titremeye başladı. "Evet efendim" diye fısıldadı. Roşman "Ne fevkaladelik" diye bağırdı. "Genç kızlardan her zaman hoşlanmışımdır ben. Şöyle ortaya çıkın da hepimiz gençlik ve güzelliğinizi hayranlıkla seyredelim." Böyle derken kadını kolundan tuttuğu gibi teneke meydanının ortasına doğru itti. Kendisi de yanına giderek, "Evet küçük bayan, böyle genç ve güzel olduktan sonra bizim için dans etmek istersiniz belki ha?" Korkudan olduğu kadar keskin rüzgardan da titreyen kadın kımıldamadı. Duyamadığımız bir şeyler fısıldadı. Roşman, "Nasıl?" diye bağırdı. "Dans edemez misiniz?" "Ya sizin gibi genç ve güzel bir mahluk muhakkak dans eder değil mi?" Alman SS'inden kafadarları çatlayacak gibi gülüyorlardı. Letonyalılar konuşmalardan bir şey anlamıyorlardı ama gülümsemeye başlamışlardı. Yaşlı kadın olumsuz anlamda başını salladı. Roşman'ın gülümsemesi kayboldu. "Dans et!" diye kükredi. Kadın karma karışık bir iki hareket yaptı sonra durdu. Roşman lügerini çekti, horozu kaldırdı ve kadının ayaklarının bir santim üzerine ateş etti. Kadın korkudan havaya sıçradı. Roşman her dans et diye haykırışına kadının ayakları dibindeki kuma bir mermi sallayarak "Dans et! Dans et! Dans et bizim için iğrenç Yahudi orospusu!" diye bağırıyordu. Tabancasına birbiri peşine şarjör sürerek yanındaki 3 yedek şarjörü de boşaltıncaya kadını yarım saat etekleri kalçaları hizasında uçuşarak her seferinde daha fazla daha fazla sıçradıp sonunda ölü mü diri mi belli olmayacak şekilde kumların üstüne serilip kımıldayamaz hale gelinceye kadar dans ettirdi. Roşman son 3 mermisini de kumları gözlerine sıçratacak şekilde kadının burnunun dibine ateşledi. Tabancanın her ateşi arasında yaşlı kadının can çekişir gibi hırıltılı nefesleri bütün meydanda duyuluyordu. Roşman mermilerini tüketince bir kez daha dans et diye bağırarak kadının karnına bir tekme indirdi. Yanımda duran adam dua etmeye başlayınca kadar bütün bunlar hepimizi saran gerçek bir sessizlik içinde olmuştu. Dua eden adama ufak tefek sakallı, sırtında hala uzun siyah paltosunun paçavraları olan bir hasiddi. Dipnot softa. Soğuk hepimizi şapkalarımızın üstünden kulaklıklar kullanmaya zorladığı halde o sadece bağlı olduğu mezhebin geniş kenarlı şapkasını giyiyordu. Gittikçe yükselen titrek bir sesle tekrar tekrar Şema'yı okumaya başlamıştı. Dipnot, dinle Yahudi duaları hep bu sözle başlar. Ayrıca bu adı taşıyan bir dua vardır. Roşman çok kötü bir saatinde olduğu için ben de sessizce Hasid'in susması için dua etmeye koyuldum. Fakat o susmuyordu. Duy hey İsrail, ağzımın kenarından sus diye fısıldadım. Adonai Elohenu, Allah bizim Tanrımızdır. Susacak mısın sen? Hepimizin ölümüne sebep olacaksın. Allah tektir Adonai Ehaat. Sinagoglardaki bir ayin yöneticisi gibi son heceyi Tinius Rufus'un buyruğu ile Sezarya'daki dipnot Büyük Herodot tarafından İsrail'e yaptırılan liman kalıntıları günümüze kadar ulaşmıştır. Amfide ölürken Rabbi Akiva'nın örneği dipnot Haham Akiva büyük ve ünlü bir din bilgini geleneksel şekilde uzattı. Tam bu sırada da Roşman kadına bağırmasına son vermişti. Rüzgarı koklayan bir hayvan gibi başını kaldırdı ve bize döndü. Boyum Hasid'den bir baş yüksek olduğu için bana baktı. Kumların üstünden bana doğru yürürken ''Kim o konuşan?'' diye bağırdı. ''Sen öne çık!'' Kuşkusuz beni gösteriyordu. Sonum geldi diye düşündüm. Gelirse gelsin, şimdi ya da başka bir zaman nasıl olsa gelecekti bu son. Varsın şimdi gelsin. Roşman önüme gelince ben de bir adım ileri çıktım. Bir şey söylemedi. Fakat yüzü bir delinin yüzü gibi seyiriyordu. Sonra gevşedi bu yüz. Letonyalı SS'ler de dahil olmak üzere gettodaki herkesi korku ile titreten o sakin, o iblisçe gülümseme halini aldı. Eli hiç kimsenin göremeyeceği bir hızla hareket etti. Sadece yüzümün sol yanında kulağımın dibinde patlayan bir bombanın korkunç gürültüsünü andıran bir gümleme duydum. Sonra da derimin eski bir patiska gibi şakağımdan ağzıma doğru yırtılışını hissettim. Yırtılan yer daha kanamaya başlamadan Roşman'ın eli bu kez öbür yanda harekete geçti. Ve kamçısı kulağımda aynı gürültülü patlama ve bir şeyin yırtılışı hissiyle yüzümün öbür yanına indi. Sapının bir topacı andıran başı telik tellerle örülmüş, geri kalan 30 santimlik kısmı da siyah deriden bir saç örgüsü halinde olan kamçı insanın yüzüne indiği zaman deriyi ince bir kağıt gibi ikiye bölecek durumdaydı. Bunu daha önce görmüştüm. Birkaç saniye içinde çenemden küçük iki kırmızı çeşme gibi damlayan sıcak kanın ceketimin önü boyunca akmaya başladığını fark ettim. Roşman benden uzaklaştı, sonra geri döndü ve hala meydanın ortasında hıçkıra hıçkıra ağlayan yaşlı kadını göstererek ''Al şu umacıyı, vakana götür.'' diye bağırdı. Yaşlı kadını kucağıma aldım ve çenemden dökülen kanı onun üstüne akıta akıta küçük tepe caddesinden geçerek öteki yüz kurbandan birkaç dakika önce kapının dışında bekleyen vagona götürdüm. Vagonun arka tarafından yere bıraktım ve dönmeye hazırlandım. Tam o sırada kuru parmakları kendisinde olabileceği hiç aklından geçmeyen bir güçle bileğimi kavradı. Dizlerinin üstünde doğrularak beni kendisine çekti ve iyi günlerden kalma küçük beyaz bir keten mendille hala akan kanımı durdurmaya çalıştı. Kırmızı boya, sürme, gözyaşı ve kumun birbirine bulandığı bir yüzdeki yıldızlar gibi parlak kara gözlerle bana baktı. Fısıldayarak konuştu. ''Benim Musevi oğlum'' dedi. ''Sen yaşamalısın. Yaşayacağına yemin et bana. Buradan sağ çıkacağına yemin et bana. Sen yaşamalısın ki onlara, dışarıdakilere, buradaki insanlarımıza ne olduğunu söyleyebilesin. Söz ver bana. Sefer Torah aşkına yemin et.'' Dipnot, Torah her havrada bulunan ve büyük bir törenle ortaya çıkarılıp okunan dua fermanı. ''Ne yapıp yapıp her ne pahasına olursa olsun yaşayacağıma yemin ettim. O zaman bileğimi bıraktı. Sendeleye sendeleye geri dönmeye başladım. Yarı yolda da düşüp bayıldım.'' yeniden çalışmaya başladıktan sonra iki şeye karar verdim. Bunlardan biri geceleri bir iğne ve siyah mürekkeple ayaklarımın ve bacaklarımın derilerine kelimeleri, tarihleri dövme yapar gibi işleyerek gizli bir anı defteri tutmaktı. Böylece bir gün Riga'da olup bitenleri kaleme alabilecek, sorumlulara karşı kesin delil gösterebilecektim. İkinci kararım ise bir kapo, yani Yahudi polis örgütünün bir üyesi olmaktı. Karar güçtü. Kapolar arkadaşları Yahudileri çalışma yerine götürüp getiren, çoğunlukla da infaz yerine ölüme götüren kimselerdi. Bundan başka yanlarında bir kazma sapı taşırlar ve bir Alman SS subayı çevrede olduğu zaman daha iyi iş görmeleri için bu sopaları ara sıra arkadaşları Yahudileri dövmek için kullanırlardı. Bununla birlikte 1 Nisan 1942 günü kapolanın şefine giderek Yahudi arkadaşlarımın çevresinden atılmış bir kimse olmak pahasına kapo olmak istediğimi bildirdim. Yiyecek ve yaşama şartlarının daha iyi olmasına, esir gibi çalışmaktan kurtululmasına rağmen pek az kimse böyle bir görevi yüklenmeye razı olduğu için yeni yeni bir istekliye örgütte her zaman yer vardı. Şimdi çalışma yeteneği olmayanların öldürülme metotlarını anlatmak istiyorum. Çünkü Riga'da Edward Rochman'ın buyrukları üzerine bu metotlarla 70 bin ile 80 bin arasında Yahudi öldürüldü. İstasyona hayvan vagonları içinde yeni bir tutuklu kafilesi geldiği zaman bunlardan genellikle 5 bin tanesi sağlam çıkar, bine yakını da her zaman yolda ölmüş olurdu. 50 vagona dağılan bu ölü sayısının arada bir 200'e düştüğü de olurdu. Yeni gelenler teneke meydanında sıralandığı zaman sadece onların arasından değil, bizim aramızdan da kıyım seçimi yapılırdı. Bu seçimde ana denklem sabah ve akşam yoklamalarında kelle sayımını denk getirmekti. Yeni gelenler arasından zayıflar ve güçsüzler, yaşlılar ve hastalar, kadınların çoğu ve hemen hemen çocukların tümü çalışmaya uygun görünmeyen kimseler olarak bir kenara ayrılır, geri kalanlar sayılırdı. Eğer bunların sayısı 2000'i bulursa, mevcutlardan da aynı sayıda insan seçilir, yeni gelen 5000 tutukluya karşılık 5000 tutuklu da ölüm tepesine gönderilirdi. Böylelikle kampta fazla kalabalık olmazdı. Köle gibi çalışan bir adam 6 ay pek seyrek olarak da biraz daha fazla yaşamış olurdu. Bu süre sonunda bir külçe haline gelince, Rochman'ın kırbacı bir gün göğsüne dokunur ve o da ölüler safına katılmaya giderdi. Bu kurbanlar önce bir sıra halinde şehir dışındaki bir ormana götürülürdü. Letonyalılar bu ormana Bikerniker ormanı derlermiş. Almanlar bu adı değiştirip Hochwald, yani yüksek orman demişler. Burada da çamlar arasındaki düzlüklerde Rigalı Yahudiler tarafından ölmeden önce muazzam büyüklükte hendekler kazılmış. Letonyalı SS muhafızları Edward Rochman'ın buyruğuyla ve onun gözleri önünde bu Yahudileri hendeklere düşecek şekilde makineli tüfeklerle biçmişler. Geri kalan Rigalı Yahudiler cesetleri örtecek kadar hendeklere toprak atmışlar ve hendeği dolduracak şekilde kendi ölüleriyle alttaki cesetlere bir sıra eklemişler. Bunun üzerine yeni bir hendeğin daha kazılmasına başlanmış. Her yeni kafile temizlenirken makineli tüfeklerin takırtısını gettodan biz de duyar, iş tamamlandıktan sonra Rochman'ın açık arabası içinde getto kapısından girip tepeden aşağı inişini seyrederdik. Ben kapo olduktan sonra kamptakilerle aramdaki bütün sosyal ilişkiler kesildi. Neden böyle yaptığımı onlara anlatmakta bir gerek yoktu. Bir kapo fazla ya da eksik. Ölüm başını sadece bir sayı daha arttırmaktan ya da eksik tutmaktan başka ne anlam taşırdı? Fakat o bir tek yaşayan tanık bütün farkı sağlayabilirdi. Bu fark Alman Yahudilerini kurtarma biçiminde değil ama onların intikamını almak biçiminde olurdu. Bu benim kendi kendime tekrarladığım bir nedendi. Ama asıl neden bu muydu acaba? Yoksa sadece ölmekten mi korkmuştum? Ne olursa olsun çok geçmeden korku bir neden olmaktan çıktı. Çünkü o yılın Ağustos'unda meydana gelen bir olay, yaşamak için çabalayan sadece bir dış kabuk bırakarak bedenimin içindeki ruhumu öldürdü. Temmuz 1942'de Viyana'dan yeni büyük bir Avusturya Yahudileri kafilesi geldi. Bunlar istisnasız özel işleme tabi tutulmak üzere gönderilmiş olmalılardı. Çünkü kafileden hiç kimse gettoya getirilmedi. Hepsi istasyondan yüksek ormana yürütüldüğü ve orada makineli tüfek ateşine tutulduğu için içlerinden hiçbirini görmedik. O gün akşama doğru giyim eşyası yüklü 4 kamyon boşaltılmak üzere teneke meydanına getirildi. kamyonlardan boşaltılan ve ayrı ayrı yığınlar halinde yerleştirilen ayakkabılar, çoraplar, iç çamaşırları, pantolonlar, kadın elbiseleri, ceketler, tıraş fırçaları, gözlükler, takma dişler, nişan yüzükleri, elmas yüzükleri, şapkalar ve benzeri ev büyüklüğünde bir tepecik meydana getirdi. Öldürülen kafileler için her zamanki bir işlemdi bu. Ölüm tepesinde öldürülenler çırılçıplak soyuluyor, üstlerinden çıkanlar aşağıya getiriliyordu. Bunlar daha sonra cinslerine göre ayrılıyor ve Rayh'a gönderiliyordu. Altın, gümüş ve mücevheratla bizzat Rochman ilgileniyordu. Ağustos 1942'de imha edilmek üzere doğuya gönderilmeden önce on binlerce Alman ve Avusturya Yahudisinin tutuklandığı Bohemya'daki Theresienstadt kampından bir kafile daha geldi. Ben Teneke Meydanı'nın bir kenarından seçimleri yapan Rochman'ı seyrediyordum. Yeni gelenlerin kafaları daha önceki kampta tıraş edilmiş olduğu için üstlerindeki giysiler dışında erkek ve kadınları birbirinden ayırt etmek zordu. Meydanın öbür yanındaki bir kadın dikkatimi çekti. Kadın çok zayıf, bir değnek kadar ince olduğu ve devamlı öksürdüğü halde yüz ifadesi hafızamda bir takım kıpırdanmalar meydana getirdi. Rochman onun yanına gelince kırbacı ile göğsüne dokunarak geçti. Rochman'ın peşinden yürüyen Letonyalılar hemen kadının kollarından yakalayarak meydanın ortasındakilerin yanına götürmek üzere itelediler. Kafilede çalıştırmaya yetenekli kimse pek bulunmadığı için seçim uzun sürdü. Benim için söz konusu olmamakla birlikte sayıları denkleştirmek için içimizden seçileceklerin çok az olacağını gösteriyordu bu. Bir kapo olarak kolumda bir şerit ve sopa taşıyordum. Fazla yemek tayını da bir parça gücümü arttırmıştı. Rochman yüzümü gördüğü halde pek tanımış gibi davranmadı. O kadar çok insanın yüzünü kırbaçlamıştı ki bir noksan ya da fazlasının dikkatini çekmesine imkan yoktu. O yaz akşamı seçilenlerin çoğu kapolar tarafından sıraya konarak gettonun kapısına doğru yürüyüşe geçirildiler. Kafile orada 4 mil ötedeki yüksek ormana ve ölüme götürülmek üzere Letonyalılar tarafından devir alındı. Kapının yanında bir de gazlama vagonu olduğu için seçilenlerin içinden en zayıf 100 tanesi kafileden ayrı tutuldu. Geri kalan hükümlü erkek ve kadınları kapıya götürmeye hazırlanıyordum ki SS teğmeni Krause kapolardan 4-5 tanesine işaret ederek "Hey siz!" diye bağırdı. "Donamunde konveyine götürün bunları." Ötekiler gittikten sonra biz 5 kapo çoğu topallayan, yerde sürünen, öksüren son 100 kişiyi vagonun olduğu kapıya götürdük. Verem'in çökerttiği göğsüyle zayıf kadın da bunların arasındaydı. Nereye gittiğini biliyordu. Hepsi biliyorlardı. Kadın da ötekiler gibi her şeyden vazgeçmiş bir boyun eğişle vagonun arka tarafında yıkıldı. Kapı yerden oldukça yüksek, kadın da buraya çıkamayacak kadar bitkin olduğu için yardım ister gibi yüzüme baktı. Şaşkınlıktan sersemlemiş bir halde birbirimize baka kaldık. Arkamda yaklaşan ayak seslerini duydum. Kapının yanında duran iki kapo doğrularak başlarından şapkalarını çekip esas duruşa geçtiler. Gelenin bir SS subayı olduğunu tahmin ederek ve de aynı şeyleri yaptım. Kadın gözlerini kırpmadan bana bakıyordu. Arkadan gelen kimse ortaya çıktı. Yüzbaşı Rochman'dı bu. Öteki iki kapoya işlerini sürdürmelerini işaret etti ve soluk mavi gözleriyle bana baktı. Bu bakışın şapkamı çıkarmakta ağır davrandığım için kamçılanacağım anlamına geldiğini düşündüm. Fakat o yumuşak bir sesle "Adın ne senin?" diye sordu. Esas duruşumu bozmadan "Tauber yüzbaşım" dedim. "Biraz ağır hareket ediyorsun Tauber. Seni az bir şey canlandırsak mı dersin?" Cevap vermenin gereği yoktu. Söylenen söz cevapsız geçiştirildi. Rochman'ın bir şeyden şüphelenmiş gibi kısılan bakışları kadına döndü. Sonra o şeytansı gülümsemesi ağır ağır yüzüne yayıldı. "Bu kadını tanıyor musun?" diye sordu. "Evet yüzbaşım" dedim. "Kimdir?" Cevap veremedim. Dudaklarım sanki zamkla birbirine yapıştırılmıştı. "Karın mı?" Taş kesilmiş bir halde başımla evet işareti yaptım. Yüzündeki gülümseme daha da genişledi. "Fakat bu ne kabalık azizim Tauber. Vagona çıkması için bayana yardım etsene." En ufak bir hareket yapamadan öyle duruyordum. Rochman yüzünü bana yaklaştırarak fısıldadı. "Onu vagona sokman için 10 saniyen var. Yoksa sen gir içeri." Ağır ağır kollarımı uzattım. Esther kollarıma dayandı ve bunun desteğiyle vagona çıktı. Öbür iki kapo vagonun kapılarını kapatmak için bekliyorlardı. Esther vagona çıktıktan sonra yeniden bana baktı. Birer damla yaş gözlerinden yanaklarına aktı. Hiçbir şey söylemedi. Hiç konuşmadık. Kapılar kapandı ve vagon yola düştü. En son olarak gördüğüm onun bana bakan gözleriydi. Bu gözlerdeki bakışın anlamını çıkarmak için 20 yıl düşündüm. Bu sevgi miydi yoksa nefret miydi? Bir hor görme miydi yoksa acıma mıydı? Şaşkınlık mıydı yoksa anlayış mıydı? Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Vagon gittikten sonra hala gülümseyen Roşman bana döndü. İşini bitirmemiz gerektiğine, lüzum göreceğimiz zamana kadar yaşamaya devam edebilirsin Tauber. Fakat bundan sonra zaten ölü sayılırsın. Haklıydı. Bedenimdeki ruh o gün öldü. 29 Ağustos 1942 idi. O yıl Ağustos'tan sonra bir robot gibi yaşamaya başladım. Hiçbir şey beni etkilemiyordu artık. Ne soğuğu ne de acıyı hissediyordum. Bütün duygularım körleşmişti. Roşman'ın ve SS kafadarlarının zalimliklerini gözlerimi kırpmadan seyrediyordum. Bir insan ruhunu etkileyecek her şeye ve bir insan bedenine etki yapabilecek birçok şeye karşı bağışıklık kazanmıştım. Ya kafamda dosyalayarak ya da tarihleri iğne ile bacak derilerime işleyerek en ince ayrıntılarına kadar her şeyi not ediyordum. Kafileler geliyor, ölüm tepesine yürüyor ya da vagona gidiyor, insanlar ölüyor ve gömülüyorlardı. Kolumda şerit, elimde sopayla yanlarında gettonun kapısına doğru yürürken ara sıra gözlerine bakıyorum. Bu bana vaktiyle okuduğum bir İngiliz şairinin, yaşamaya mahkum edilen eski bir denizcinin, tayfaları susuzluktan ölürlerken gözlerine baktığı zaman bu gözlerde gördüğü laneti anlatan şiirini hatırlattı. Benim için lanet de söz konusu olamazdı. Çünkü ben suçluluk duygusuna bile bağışıklık kazanmıştım. Bunu yıllarca sonra duyacaktım. İçimde sadece hala ayaklarının üstüne duran bir ölünün boşluğu vardı.''